Ayrım 25, Kin, Robert Ludlum, sayfa 291. Fontin eğilerek sessizce ahırların yoluna doğru yaklaştı. Sonunda orasını gördü. Ahır kapısının önünde çelik grisi uzun bir Maserati duruyordu. Arabanın tekerlekleri çamur içinde kalmıştı. Buradan ses gelmiyor ve hiçbir şey duyulmuyordu. Andrew dizüstü çöküp bir avuç toprak alarak karşıya attı. Topraklar ahırın penceresine çarptı. Kimse farkına varmadı. Fontin bu kez toprakla karışık taş attı. Cama çarpan taşların sesinin duyulmamasına imkan yoktu. Ama yine bir kıpırdanma olmadı. Andrew usul usul arabaya doğru yaklaştı. Ancak çok yaklaşmadan durdu. Daha önce yağan yağmur yüzünden yol ıslaktı. Maserati'nin sağ tarafında hiç ayak izi belirtileri yoktu. Arabanın çevresini dolaştı. Şoför tarafında ayak izlerini gördü. Bu erkek ayakkabılarının bıraktığı izlerden Dakkakos'un yalnız gelmiş olduğunu anladı. Vakit kaybetmemesi gerekiyordu artık. Duvardaki resmi alıp Şampoluk'a gitmeliydi. Dakkakos'u Campo di Fiori'de bulması ilginçti. O muhbirin yaşamı burada sona erecekti. Göz birliğine bunu borçluydu Andrew. Evde ışık yanmıştı. Sokak kapısının sol tarafında ışık vardı sadece. Andrew duvara sürünerek ilerledi ve sonunda aydınlık olan pencereye gelerek içeriye baktı. Oda göründüğünden de büyüktü doğrusu. İçeride koltuklar, kanepeler vardı. İki lamba yakılmıştı. Biri epey uzakta kalan kanepenin yanında, diğeri de bir koltuğun sağındaydı. Dakkakos şöminenin yanında durmuş, ellerini sallayarak bir şeyler anlatıyordu. Arkası Fontin'e dönük olan keşiş koltukta oturuyordu. Sözler hafif ve anlaşılacak gibi değildi. Yunanlı'nın silahı olup olmadığını anlamak şarttı. Andrew onun tabancası olduğunu kabul ederek hareket etmek zorundaydı. Andrew araba yolunun yanındaki yerinden çıkmış taşlardan birini alarak geri döndü. Doğrulup durdu. Tabanca sağ, taş sol elindeydi. Dakkakos keşişe yaklaşmıştı. Yunanlı yalvarıyor ya da bir şey anlatıyordu. Vakit gelmişti. Fontin kolunu geriye atıp sonra birden gerdi ve taşı salladı. Cam şangırdayarak kırıldı. Andrew camın diğer kısmını da Beretta'yla kırıp silahı içeriye uzattı. Olanca sesiyle haykırdı. ''Kımıldayacak olursanız ölürsünüz.'' Dakkakos donup kaldı. ''Sen?'' Sesi fısıltıdan farksızdı. ''Seni yakalamışlardı.'' Yunanlı'nın başı öne eğilmişti. Yediği tabanca darbeleri yüzünün parçalanmasına neden olmuştu. Suratından kanlar akıyordu. Victor Fontin bu adama azaplı bir ölüm kadar hiçbir şey yakışmaz diye düşündü. Karşı koltuktaki keşiş ''Tanrı aşkına merhamet et'' diye bağırdı. Elleri bağlı yaşlı adam çaresizdi. Andrew gürledi ''Kes sesini.'' Gözlerini Dakkakos'tan ayırmamıştı. ''Neden bunu yaptın? Neden buradasın?'' Gözleri şişmiş, kesik kesik soluyan Yunanlı şaşkın şaşkın ona bakıyordu. ''Senin tutuklandığını söylediler. Seni yakalamaları için ellerinde bol delil vardı.'' Kendi kendine konuşur gibiydi. Sesini güçlükle duyuyordu Andrew.
''Bir hata yaptılar, haberi zamanında veremediler. Sana telgraf çekip özür dileyeceklerini mi sanıyordun? Sana ne söylediler, beni yakalayacaklarını mı?''
Dakkakos ses çıkarmadı. Alnından gözlerine süzülen kanlara engel olmaya çalışıyordu. Fontin, Pentagon'daki komutanlarının seslerini duyar gibiydi. ''Asla itiraf etme, asla bir şey açıklama. İdareyi eline al, gerisi kolay olur.'' Buz gibi bir sesle konuştu. ''Neyse bunu unut, buraya neden geldiğini söyle.'' Yunanlı'nın gözleri aralandı ve dudakları kımıldadı.
''Sen pisliksin ve seni durduracağız.''
''Bu işi seninle beraber kimler yapacak?''
Dakkakos boynunu gerip başını kaldırdı ve Andrew'in yüzüne tükürdü. Fontin hırsla tabancasının kabzasını Yunanlı'nın çenesine indirdi. Baş yine düştü. Keşiş bağırdı.
''Dur, ben söyleyeyim. Land adında bir rahip var. Dakkakos ve Land birlikte çalışıyorlar.''
Fontin birden keşişe döndü. ''Kim?''
''Bildiğim bu kadar. Sadece o at. Onlar yıllardır buluşuyorlar.''
''O kim?''
''Bilmiyorum. Dakkakos söylemedi.''
''O rahibi mi bekliyor? Rahip buraya mı gelecek?''
Keşişin yüzündeki ifade birden değişti. Dudakları ve göz kapakları titriyordu. Andrew durumu anladı. Dakkakos birini bekliyordu. Ama gelecek olan Lamp değildi. Silahı kaldırıp namlusunu yarı baygın Yunanlı'nın ağzına soktu.
Tamam keşiş, gelecek olanın kim olduğunu söylemen için tam 2 saniyen var. Hangi orospu çocuğunu bekliyorsunuz?
Diğerini.
Diğerine. Yaşlı keşiş gözlerini dikmiş bakıyordu. Fontin içinde tuhaf bir boşluk duydu. Silahı çekti.
Adrian.
Adrian Campo di Fiori'ye gelmek üzere yola çıkmıştı demek. Adrian onu Dakkakos'a satmıştı.
Resim. Resmin orada olduğundan emin olması gerekiyordu. Başını çevirerek kapıya bakarken inen darbe korkunçtu.
Dakkakos bileklerini bağlayan lamba kordonunu koparıp birden atılmış ve Adrian'ın böbreklerinin üstünü yumruklamaya başlamıştı. Diğer eliyle de Beretta'yı yakalamıştı. Fontin bükülen kolunun dirsekten kırılacağını sandı. Andrew buna yana düşerek karşılık verdi. Dakkakos'u da böyle üstüne çekmiş oldu. Yunanlı balyoz gibi yumruğunu indiriyordu durmadan. Sonra Fontin'in elini tabanca patlayıp kurşun tavana saplanana kadar yere vurdu. Andrew birden dizini büküp Dakkakos'un 2 kasığının ortasına şiddetli bir darbe indirdi. Yunan da acıyla yüzünü buruşturarak geriye doğru gitti. Victor Fontin yerde yuvarlanarak sol elini kurtardı. Yunanlı'nın kanayan yüzünden paralanmış etlerini koparmaya çalıştı. Ama yine de Dakkakos gerilemedi. Kollarıyla Andrew'un gırtlağına vurdu. O anda Andrew vücudunu gerdi ve dişlerini Dakkakos'un koluna gömdü. Tıpkı kuduz bir köpek gibi ısırıyor ve sıcak kanın boğazına dolduğunu hissediyordu. Yunanlı kolunu geri çekecek gibi oldu. Fontin de böyle bir fırsat bekliyordu. Yine dizini Dakkakos'un kasıklarına vurdu ve dev gibi adamın koltuk altındaki siniri olanca gücüyle sıktı. Yunanlı acıyla doğrulmaya çalıştı. Andrew de sola yuvarlanıp ağır vücudu tekmeleyerek kolunu kurtardı. Saigon'da defalarca böyle savaşmış olan Fontin dizüstü çökerek kendisini az kalsın öldürecek olan adamın göğsüne kurşunları sıktı. Dakkakos ölmüştü. Anaksas yoktu artık. Andrew sendeleyerek ayağa kalktı. Üstü başı kan içinde kalmış, her yeri sızlıyordu. Koltuktaki Zenope keşişine baktı. İhtiyar adam gözlerini yummuştu. Kımıldayan dudaklarından dua ettiği anlaşılıyordu. Baretta'da 1 kurşun kalmıştı. Andrew tabancayı kaldırıp ateş etti. 7. Kısım. Adrian otel katibinin uzattığı telgrafı şaşkın şaşkın alarak otelin ön kapısına gitti ve orada açıp okudu. Bay Adrian Fontin, Excelsior Oteli, Roma, İtalya. Sayın Bay Fontin, tek başınıza harekete geçmeniz için hemen konuşmamız yerinde olacaktır. Benden korkmanız için bir neden yok. Endişenizi anlıyorum ve onun için de aracılardan yararlanmayacağım. Adamlarımdan hiçbiri sizi rahatsız etmeyecektir. Sizi tek başıma bekleyeceğim. Birlikte karar veririz. Kaynağınızla temasa geçin. Theo Dakkakos.
Dakkakos onun izini bulmuştu. Yunan'da buluşacaklarını umuyordu. Fakat nerede, nasıl?
Adrian Roma havalanında gümrükten geçtikten sonra kendisini arayanlara engel olamayacağını düşünmüştü zaten. Onun için de her şeyi planlamıştı. Fakat Dakkakos'un onu böyle açık araması pek garipti doğrusu. Dakkakos birlikte çalıştıklarına inanırmış gibi hareket etmekteydi. Oysa Andrew'un peşinden giden askeri savcıyla Adalet Bakanlığı'nın birlikte yapamadıkları işi başararak göz birliğini darmadağın eden oydu. Victor Fontin'in oğulları, Savarone Fontini Cristi'nin torunları o kasanın peşindeydiler. Dakkakos neden ikizlerden birini durdurup diğerine ilişmemişti? Aslında Dakkakos onu da durdurmak niyetindeydi tabii. Bu telgrafla kendisini kandırmaya çalışıyordu. Adrian kanınca da adam onu yakalayıp hapsedecekti.
Sizi tek başıma bekleyeceğim. Birlikte karar veririz. Kaynağınızla temasa geçin.
Dakkakos Campo di Fiori'ye mi gidiyordu? Buna imkan var mıydı? Hem hangi kaynakla temasa geçecekti? Dakkakos'un göz birliğini tuzağa düşürmek için işbirliği yaptığı askeri savcılık bürosundaki albay mıydı bu kaynak? Dakkakos'a ortak başka hangi kaynakları vardı?
Signor Fontin,
gelen Excelsior'un müdürüydü.
Evet. Odanıza telefon ettim fakat yoktunuz.
Adam sinirli sinirli gülümsedi.
Adrian doğru diye cevap verdi. Buradayım, ne var? Her şeyden önce müşterilerimizi düşünürüz.
İtalyan yine gülümsedi. Adrian çıldıracak gibi olmuştu.
Rica ederim, acelem var. Birkaç dakika önce Amerikan elçiliğinden telefon ettiler. Roma'daki bütün otelleri arıyorlarmış. Sizi bulmaya çalışıyorlar. Peki siz ne dediniz?
Müşterilerimiz daima...
Ne dediniz?
Buradan ayrıldığınızı söyledim. Yani siz otelimizden ayrıldınız sinyor. Bununla birlikte telefonumu kullanmak isterseniz...
Hayır, teşekkür ederim. Adrian kapıya doğru giderken birden durup döndü. Elçiliği arayın, nereye gittiğimi söyleyin. Danışmadakiler bunu biliyorlar.
Roma'daki planının ikinci bölümüydü bu. Aslında Paris'te yaptıklarının devamı sayılırdı. Gün sona ermeden kendisini izleyen profesyoneller nerede olduğunu anlayacaklardı tabii. Elektronik beyinler, pasaport kayıtları ve evrensel işbirliği sayesinde gereken bilgiler çok çabuk sağlanıyordu. Onları kandırmalı, gittiği yer konusunda aldatmalıydı.
Roma'dan işe başlaması iyi olmuştu. Milano'ya gitseydi ajanlar dosyaları karıştırır ve Campo di Fiori'ye geçeceğini anlarlardı. Buna izin veremezdi. Excelsior Oteli'ndeki danışma memuruna güneye inmek istediğini söylemiş ve fikir sormuştu. Napoli'ye, Salarca'ya ve oradan da Pali Castero'ya gidecekti sözüm ona. Hatta Adriatik'e bile inebilirdi. Havaalanında bir araba kiralamıştı. Şimdi Theodor Dakkakos da bu takibe karışmıştı. Amerikan ordu haber almasından daha çabuk haber alabilen Dakkakos aynı zamanda çok daha tehlikeliydi. Adrian Amerikan ordusunun ne istediğini biliyordu. Göz birliğindeki katil isteniyordu. Fakat Dakkakos Selanik trenindeki kasanın peşindeydi. Bu çok daha büyük bir ödüldü. Adrian arabayla Leonardo da Vinci havaalanına döndü. Orada kiraladığı arabayı iade etti. Milano'ya bir bilet aldı. Çıkış kapısında kalabalığa karışıp başını öne eğerek durdu. Milano'ya varınca babasını arayacaktı. Andrew'dan söz açılınca da yalan uyduracaktı. Bir şeyler uydururdu elbet. Bunu bu ara düşünecek durumda değildi. Yalnız Theodor Dakkakos'u düşünmesi gerekmekteydi. Dakkakos onu ele geçirmek üzereydi. Milano'da Hotel di Piemonte'deki odada yatağın üstüne uzanmıştı. Yine önündeki kağıtlara bakıyordu. Ancak Savoy'dakinin aksine bu seferkiler uçak tarifeleri değil, babasının 50 yıl önceki anılarıydı. Adrian bu yazıları tekrar okuyordu. Aslında yazıyı adeta ezbere biliyor ve yeni bir şey öğrenmek amacıyla bakmıyordu. Sadece okumakla telefon etmeyi ertelemekteydi. Kardeşinin bu sayfaları büyük bir dikkatle incelemiş olacağını düşündü. Babasının anılarının bir bölümü belirsizdi. Andrew savaşa girmiş bir asker gibi bunları satır satır incelemişti herhalde. Kağıtlarda erişilmesi gereken adamların adları vardı. Goldoni, Capomonti, Lefrak. Adrian daha fazla oyalanamayacağını biliyordu. Kağıtları katlayıp cebine koyarak telefona uzandı. 10 dakika sonra otelin santralı onu aradı. 5000 mil ötedeki evin telefonu çalıyordu. Sonunda annesi cevap verdi. Üzüntüsünü belli etmeyerek "Baban dün gece öldü." dedi. Kadın acısını açığa vurmak niyetinde değildi. Bu özel bir acıydı. Kısa bir süre ikisi de konuşmadılar. Bu sessizlik karşılıklı sevgilerini belirtiyordu. Sanki birbirlerine dokunmaklaydılar. Adrian hemen eve döneceğim dedi.
Hayır, böyle yapmamalısın. Baban bunu yapmanı istemezdi. Ne yapman gerektiğini biliyorsun.
Yine bir sessizlik oldu. Adrian sonunda evet diye cevap verdi.
Adrian?
Evet.
Sana söyleyeceğim iki şey var. Fakat bunları tartışmak istemiyorum. Anlıyor musun?
Adrian durakladı. Öyle sanırım.
Ordudan bir subay bizi görmeye geldi. Tarkington adında bir albay. Kendisi nezaket gösterip sadece benimle konuşmakla yetindi. Andrew'un yaptıklarını biliyorum.
Çok üzgünüm.
Onu geri getir. Yardıma ihtiyacı var. Kendisine elimizden geldiği kadar yardım etmeliyiz.
Bunu yapmaya çalışacağım.
Geçmişe bakarak ah şimdi anlıyorum demek o kadar kolay ki. Andrew daima gücün sonuçlarını gördü. Bunun ne kadar karışık bir şey olduğunu, güçlülerin aynı zamanda merhamet göstermesini bildiklerini asla anlayamadı sanırım.
Oğlu bunu konuşmayalım diye hatırlattı.
Evet, bundan söz etmeyi istemiyorum. Ah tanrım, ne kadar korkuyorum.
Yapma anne.
Jane derin bir nefes aldı. Bu soluğu duydu Adrian.
Başka bir şey daha var. Dakkakos buradaydı. Babanla konuştu, ikimizle konuştu. Ona güvenmelisin oğlum. Babam bunu istedi. Kendisi onun iyi olduğuna inandı. Ben de öyle.
Kaynağınızla temasa geçin.
Bana bir telgraf yollamış. Beni bekleyeceğini belirtiyor.
Jane Campo di Fiori'de diye tamamladı.
Dakkakos kardeşim konusunda ne dedi?
Andrew'un gecikeceğini sandığını söyledi. Bu konunun üstünde fazla durmadı. Sadece senden söz etti. Adını sık sık tekrarladı.
Eve dönmemi istemediğinden emin misin?
Evet, burada yapabileceğim bir şey yok. Baban bunu istemezdi.
Bir an durdu.
Adrian, kardeşine babanın asla durumu bilmediğini söyle. Baban iki oğlunun da sandığı gibi olduklarını düşünerek öldü.
Söylerim. Seni kısa süre sonra tekrar arayacağım.
Vedalaştılar. Babası ölmüştü. O kaynak yoktu artık.
Geriye kalan boşluk korkunçtu. Telefonun yanında otururken alnından terler akıyordu ve odanın soğuk olduğunun da farkındaydı. Yataktan kalktı, yapılması gereken şeyler vardı ve acele harekete geçmesi gerekiyordu. Dakkakos Campo di Fiori yolundaydı. Göz birliğindeki katil de öyle. Yalnız Dakkakos'un bundan haberi yoktu. Masaya oturarak bir takım notlar almaya başladı. Boston'daki dairesinde ertesi günkü dava için gerekli soruları hazırlarmış gibi bir durumu vardı. Fakat bu iş ertesi günü bekleyemeyecekti. Bu gece halledecekti birçok sorunu. Aklına da pek az şey geliyordu.
Arabayı yolun ikiye ayrıldığı yerde durdurup haritayı eline aldı. Bu çatal haritada gösterilmişti. Laveno'ya gelene kadar başka yol yoktu. Babası sol tarafta taştan yapılmış bahçe kapısı sütunları olduğunu söylemişti. Campo di Fiori'ye oradan gidiliyordu. Arabayı çalıştırdı ve karanlıkta gözlerini sola dikerek ağır ağır ilerledi. O taş sütunları görmeye çalışıyordu. 4 mil kadar gittikten sonra kapıyı seçti. Arabayı taşları kırılmış direklerin önünde durdurup elektrik fenerini içeriye doğru tuttu. Babasının söz ettiği araba yolunu da seçti. Direksiyonu kırarak kapıdan girdi. Birden boğazı kurumuştu ve kalbi deli gibi çarpıyordu. Kalbi boğazında atar gibiydi. İyice korkuya kapılmadan bu işi bitirmeyi istiyordu. Arabayı daha hızlı sürdü. Evde hiçbir ışık yoktu. O çok büyük beyaz ev tüyler ürperten sessizlikle esrarlı bir havaya bürünmüştü. Adrian arabayı mermer basamakların önünde durdurup kontağı kapattı ve istemeye istemeye farları da söndürdü. Dışarıya çıkıp yağmurluğunun cebinden elektrik fenerini alarak merdivene doğru ilerledi. Donuk bir ay bu tüyler ürperten sahneyi bir an aydınlattıktan sonra bulutların arasında kayboldu. Hava kapalıydı fakat yağmur yağacağı benzemiyordu. Çevrede derin bir sessizlik hüküm sürmekteydi.
Adrian alt basamağa erişince lambayı yakıp saatine bir göz attı. 11:30 olmuştu. Dakkakos orada değildi, kardeşi de öyle. Bir veya ikisi de arabanın sesini duymuş olabilirdi. Sonra ikisi de bu saatte uyumazlardı. Geriye yaşlı keşiş kalıyordu. İhtiyar adam bu saatte yatmış olurdu, seslendi.
''Hey, orada kim var? Ben Adrian Fontin, sizinle konuşmak istiyorum.''
Ses çıkmadı. Fakat orada bir kıpırdanma oluyordu. Birileri kımıldanıyordu. Tırmalamayı andıran hafif gürültüler ve rahatsız edici hafif sesler duyar gibi oldu. Işığı o tarafa çevirdi. Açık bir pencereden atlayıp kaçan 3-4 kocaman fareyi gördü. Lambayı pencereye çevirdi. Pencerenin camı kırılmıştı. Sivri cam parçalarını seçiyordu. Birden korkuya kapılarak ağır ağır yaklaştı. Ayakları yumuşak toprağa battı. Cam parçaları ayakkabılarının altında kırılıyordu. Pencerenin önünde durarak ışığı içeriye tuttu. Işıktan gözleri kamaşan iki fareyi görünce endişeyle içini çekti. Korkan fareler şaşkın bir durumda hiddetle vıyaklayarak evin başka bir tarafına kaçtılar. Bir şangırtı koptu. İri farelerden biri cam ya da porselen bir şeye çarpmıştı. Adrian derin bir soluk alarak titredi. Burnuna korkunç bir koku gelmişti. Bu leş kokusu gözlerini yaşartmış, boğazının tıkanmasına yol açmıştı. Soluğunu tutarak pencereden içeriye atladı. Bu kokuya engel olmak için eliyle ağzını ve burnunu örtmüştü. Işığı bu çok büyük odada dolaştırdı. Korkudan yere yığılacak gibi oldu. Biri iskemleye bağlanmış, diğeri yarı çıplak yerde yatan iki cesedin görünüşü korkunçtu. Fareler adamların elbiselerini dişleriyle kemirmişler, etlerini koparmışlar, kuruyan kanları salya ve idrarlarıyla ıslatmışlardı. Adrian birden sallandı, ağzından kusmuklar fırladı, sola doğru atıldı, orada bir kapı görmüştü. Dışarı çıkarak soluk almaya çalıştı. Girdiği Savarone Fontini Cristi'nin çalışma odasıydı.
O adamı hiç tanımamıştı. Fakat şimdi kendisinden korkunç şekilde nefret ediyordu. Bu zincirleme cinayetlere büyük babası yol açmıştı. Kuşkular yüzünden durmadan cinayetler işlenmiş, pek çok kimse birbirine kin duymuştu. Bütün bunlar ne için olmuştu? Kendisini tutamayarak belanı versin diye aykırmaya başladı. Eski bir berceri arkasından tutup odaya fırlattı. Odaya çöken derin sessizlikle birden ne yapması gerektiğini anladı. Durup ışığı yazı masasının arkasındaki duvara çevirdi. Resim Madonna tablosunun altında olacaktı. Çerçeve oradaydı ama camı kırılmış, resim gitmişti. Adrian titreyerek dizüstü çöktü. Gözlerinden yaşlar akıyor, hıçkırarak ağlıyordu. Bu acıya dayanamayarak "Ah Tanrım!" diye fısıldadı. "Ah kardeşim!" 25. ayrımın sonu. Sayfa 302.